Ayrım 10.
Gelen kız ya da onu izlemiş biri olabilirdi. Çevresine bakınmak suçunu belli etmek olurdu. Bir tane daha, bir tane daha topladı. Bir el hafifçe omzuna dokundu. Başını kaldırdı. Gelen kızdı. Başıyla işaret ederek sesini çıkarmaması için onu uyardı. Sonra çalıları aralayıp ormana doğru giden patikada ilerlemeye başladı. Buraya daha önce geldiği belliydi. Çamurlu olan yerlere bir kez bile basmamıştı. Winston elinde çiçek buketi onu izliyordu. Önce bir gönül rahatlığı duymuştu ama şimdi önünde yürüyen ince ve kuvvetli bedeni, belindeki kırmızı kuşakla iyice belirginleşen kalçalarının yuvarlaklığını izlerken içini bir eziklik kapladı. Eğer kız dönüp kendine baksa hemen vazgeçebilirmiş gibi geliyordu ona. Havanın yumuşaklığı, yaprakların yeşilliği Winston'ı ürkütüyordu. İstasyondan sonra yürümeye başlayınca kendisini Mayıs güneşi altında pis ve soluk hissetmişti. Sürekli yapıların içinde yaşamış, Londra'nın tozu toprağı derisindeki en ufak deliklere dek işlemiş olan bir yaratık. Beni gün ışığında ilk kez görecek diye düşündü Winston. Sözünü ettiği kurumuş yaşlı ağaca varmışlardı. Kız üzerinden sıçrayıp çalıları araladı. Winston onu izledikten sonra yeni yetişen sık ağaçlarla kaplı küçük bir açıklıkta bulunduklarını gördü. Kız durdu ve geri döndü. İşte burası dedi. Kızla Winston'ın arasında birkaç adımlık bir uzaklık vardı ama Winston yine de ona yaklaşma cesaretini kendinde bulamıyordu. Patikada yürürken konuşmak istemedim dedi kız. Gizli bir mikrofon olabilirdi. Aslında pek sanmıyorum ama yine de belli olmaz. O domuzlardan biri sesimizi tanıyabilir. Ama kaygılanma, burada güvencedeyiz. Hala ona yaklaşacak cesareti yoktu. Burada güvencedeyiz diye yineledi aptalca. Evet, bak ağaçlara dedi kız. Ağaçlar bir zamanlar kesilip yeniden bitmiş. Bilek kalınlığında diş budaklardı. Dallar arasında bir mikrofon saklanabilecek kadar büyük ağaç yok. Daha önce de geldiğim için biliyorum. Yalnızca konuşuyorlardı. Winston ona biraz daha yaklaşmayı başardı. Kız önünde dimdik duruyor, yüzünde onun yaklaşmakta neden bu kadar yavaş olduğunu sorar gibi alaylı bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Çan çiçekleri yere döküldü. Winston kızın elini tuttu. İnanır mısın dedi, şu ana kadar gözlerinin ne renk olduğunu bilmiyordum bile. Koyu siyah kirpiklerle çevrili, açık kahverengi gözleri vardı. Winston konuşmasını sürdürdü. Nasıl bir insan olduğunu gördükten sonra hala bana bakmaya katlanabilecek misin? Evet, hem de zorluk çekmeden. 39 yaşındayım. Bir türlü kendisinden kurtulamadığım bir karım, varisim ve 5 takma dişim var. Vız gelir dedi kız. Kimin önce davrandığı belli değildi ama az sonra kız kollarındaydı. Winston önce olanlara inanamadı. Bu genç beden kendisine yaslanmış, gür siyah saçları yüzüne dağılmıştı. Evet, yüzünü ona doğru kaldırmıştı ve Winston onun geniş kırmızı dudaklarını öpmekteydi. Kız kollarını onun boynuna dolamış, sevgilim, bir tanem, canım diye mırıldanıyordu. Onu yere yatırmıştı. Belli ki karşı koymuyordu. Winston ona her istediğini yapabilirdi. Ama içinde o dokunma duyumundan başka en ufak bir uyarılmayı hissetmiyordu. O anda duyduğu tek şey gurur ve şaşkınlıktı. Olanlar onu mutlu ediyordu ama içinde en ufak bir cinsel istek yoktu. Belki çok çabuk olmuştu her şey. Belki kızın gençliği ve güzelliği ürkütmüştü Winston'ı. Belki de kadınsız yaşamaya alışmıştı. Bilmiyordu nedenini. Kız kendisini toparladı, saçlarına takılan bir çiçeği çıkardı. Winston'a yaslanarak oturdu, kolunu onun beline doladı. Aldırma canım, acelemiz yok. Tüm öğleden sonra bizim. Nefis bir gizlenme yeri değil mi? Bir grup yürüyüşünde kaybolduğum zaman bulmuştum burasını. Birisinin geldiğini 100 metre öteden duyabilir insan. Adın ne senin? Diye sordu Winston. Julia, ben seninkini biliyorum. Winston Smith. Bunu nasıl öğrendin? Bir şey bulup çıkarmakta senden daha ustayım sanırım. Sana o kağıdı vermeden önce benim hakkımda ne düşünüyordun? Ona yalan söylemek içinden gelmiyordu. Olabileceğin en kötüsünü söylemek bile bir tür aşkını sunmak demekti. Senden nefret ediyordum, dedi. Senin ırzına geçmek, sonra da öldürmek istiyordum. 2 hafta önce ciddi bir biçimde başını bir kaldırım taşıyla ezmeyi düşündüm. Eğer gerçekten öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Senin düşünce polisiyle bir ilgin olabileceğini geçiriyordum kafamdan. Kız hoşnut gülümsedi. Anlaşılan bunu olayları gizlemekteki ustalığına bir övgü olarak kabullenmişti. Düşünce polisi mi? Olamaz. Bunu düşündün mü gerçekten? Pek değil ama genel görünüşün çok genç. Taze ve sağlıklısın, anlıyorsun ya. Düşündüm, belki de iyi bir parti üyesi olduğumu düşündün. Düşünceleri de davranışları da saf ve temiz. Bayraklar, geçit törenleri, sloganlar, toplu oyunlar, gezintiler ve bunun gibi şeyler. Elime en ufak bir fırsat geçse seni hemen bir düşünce suçlusu olarak ihbar edip öldürteceğimi düşündüm. Evet, bunun gibi bir şey. Kızların büyük kesimi böyle, biliyorsun. Tüm bunlara neden olan şu kahrolası şey diyerek belindeki gençlik antiseks örgütünün kırmızı kuşağını söktü ve bir dalın üzerine fırlattı. Ve sonra beline dokunmak kendisine bir şey hatırlatmış gibi tulumunun ceplerini karıştırarak bir parça çikolata çıkardı. İkiye bölüp yarısını Winston'a uzattı. Daha elini bile sürmeden önce Winston kokusundan bunun değişik bir çikolata olduğunu anlamıştı. Koyu ve parlaktı. Yaldızlı bir kağıda sarılmıştı. Dışarıda satılanlar donuk kahverengi, çabuk dağılıveren, tadı çöp ateşinin isine benzer şeylerdi. Ama daha önceleri kızın kendisine verdiği bu çikolatanın benzerlerini yemişti. Çikolatanın kokusu belleğinden güçlü ve rahatsızlık veren bir anıyı çıkarmıştı. Winston, "Bunu nereden buldun?" diye sordu. Kız kayıtsızca "Kara borsadan." diye yanıtladı. Ben göründüğüm gibi biri değilim. Oyunlarda ustayımdır. Casuslarda birlik önderiydim. Gençlik antiseks örgütünde haftanın 3 gecesi gönüllü olarak çalışıyorum. Onların kahrolası kokuşmuş inançlarını Londra'nın her yanına yaymak için uğraşıyorum. Geçit törenlerinde her zaman bir bayrak taşırım. Hep neşeli görünür, işten kaçmam. İlkem kitlelerle birlikte bağırmaktır. Tehlikeden uzak kalmanın tek yolu budur. Çikolatanın ilk parçası Winston'ın dilinde erimişti. Tadı nefisti ama o anı hala bilincinin çevresine dolanmaktaydı. Çok güçlü hissedilen ama somut düşünceye aktarılamayan bir anıydı bu. Sanki göz ucuyla gördüğü bir nesne gibiydi. Onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ama yapmamış olmayı yeğlediği bir eylemin anısıydı bu ve unutamıyordu. ''Henüz çok gençsin'' dedi. ''Benden 10-15 yaş küçüksün. Benim gibi bir adamda seni çeken ne olabilir ki?'' ''Yüzündeki anlatım. Şansımı denemeye karar verdim. Bağlı olmayanları ortaya çıkarmakta ustayımdır. Seni görür görmez onlara karşı olduğunu anlamıştım. Onlar demişti. Partiden söz ediyordu. Daha çok da iç partiden. Burada oldukça güvendeydiler ama Julia'nın parti hakkındaki nefretini açıkça belirtmesi Winston'ı tedirgin ediyordu. Onu şaşırtan bir başka şey de kullandığı dilin kabalığı olmuştu. Parti üyelerinin küfretmeleri yasaktı. Winston en azından yüksek sesle küfretmezdi. Oysa Julia partiden ve özellikle iç partiden söz ederken kenar sokaklarda duvarlara tebeşirle yazılan sözcükleri kullanmadan edemiyordu. Partiye ve ona bağlı olan her şeye karşı başkaldırısının bir göstergesiydi bu. Kötü saman koklamış bir atın aksırması gibi doğal ve sağlıklı bir sonuç gibi görünüyordu insana. Açık alanı terk etmişler, yol izin verdiği sürece kolları birbirlerinin belinde gölgede geziniyorlardı. Kuşak çıktıktan sonra Julia'nın belinin yumuşaklığını fark etti. Fısıldayarak konuşuyorlardı. Açık alanın dışında oldukları sürece fısıltıyla konuşmalarının doğru olacağını söylemişti Julia. Biraz sonra ormanın bittiği noktaya vardılar. Julia onu durdurdu. Açıklığa çıkma. Gözetleyen birisi olabilir. Dalların arasında durursak bir şey olmaz. Çalıların gölgesinde duruyorlardı. Yaprakların arasından sızan güneş hala yüzlerini yakmaktaydı. Winston önlerindeki çayıra baktığında garip bir şok etkisiyle orayı hatırladı. Burasını tanıyordu. Üzerinde patikaların bulunduğu, kimi yerlerinde yosunların yetiştiği, eskilerden kalma bir kır görüntüsüydü bu. Karşıda çitin kenarında kara ağaçlar, esen hafif meltemle ağır ağır, gür kadın saçı gibi bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Civarda bir yerde görünmemesine karşın balıkların içinde yüzdüğü bir çay olmalıydı. ''Buralarda bir çay var mı?'' diye fısıldadı. ''Doğru, var. Öteki çayırlığın kenarında. İçinde büyük balıklar yüzer. Söğüt ağaçlarının altındaki gölcüklerde kuyruklarını sallayışlarını izleyebilirsin.'' ''Altın ülke gibi burası.'' diye mırıldandı. ''Altın ülke mi?'' ''Yok bir şey. Bazen düşlerimde gördüğüm bir yer.'' ''Bak,'' dedi fısıltıyla Julia. Başlarıyla aynı yükseklikteki bir dala 5 metre kadar ötelerine bir ardıç kuşu konmuştu. Onları görmemiş olmalıydı. O güneşte onlar gölgedeydiler. Kanatlarını gerip kapattı ve ötmeye başladı. Winston ve Julia coşkuyla birbirlerine sarıldılar. Kuş ezgisini sanki ustalığını göstermek istiyormuşçasına iki notayı iki kez yinelemeksizin olağanüstü değişikliklerle sürdürmekteydi. Bazen susup kanatlarını oynatıyor ve yeniden ötmeye başlıyordu. Winston kuşu saygıyla dinlemekteydi. Kimin için, neden ötüyordu bu kuş? Kendisini dinleyen ne bir eşi ne de bir rakibi vardı. Onu bu ıssız orman kenarında oturtan ve ezgisini boşluğa dökmesine neden olan şey ne olabilirdi? Tüm bunlardan sonra aklına orada gizli bir mikrofon olup olmadığı geldi. Çok alçak sesle konuşmuşlardı. Onları duymuş olamazlardı. Ama ardıç kuşunun ötüşünü kuşkusuz duymuşlardı. Belki de aletin öteki yanında ufak tefek böceksi bir adam oturmuş dikkatle kuşu dinlemekteydi. Bu ezgi yavaş yavaş tüm düşüncelerini dağıttı. Yapraklardan süzülen güneş ışığıyla karışmış bir sıvı gibi tüm bedenine yayılmıştı. Dikkati duygularında yoğunlaştırmaya başlamıştı. Kolunun altındaki bel yumuşak ve sıcacıktı. Onu göğsü göğsüne değecek biçimde kendisine çekti. Bedenleri kaynaşmış gibiydi. Elleri nerede gezerse gezsin su gibi doyurucuydu. Dudakları birleşti. Öpüşmeleri önceki gibi sert değildi artık. Başları ayrıldığı zaman ikisi de derin bir iç çektiler. Kuş korktu, uçup gitti. Wilson dudaklarını onun kulağına dayayarak "Şimdi," diye fısıldadı. "Burada olmaz," dedi Julia. "Gizli yerimize gidelim. Orası daha güvenli." Çarçabuk açık alana döndüler. Fidanların arasına vardıklarında Julia ona doğru döndü. Her ikisi de soluk soluğa kalmıştı. Julia'nın dudaklarında tatlı bir gülümseme belirmişti. Bir an Winston'a baktı ve sonra eli tulumunun fermuarına uzandı. Ve evet, tam düşlerindeki gibiydi. Çabucak giysilerinden sıyrıldı ve uygarlığı yok ediyormuşçasına görkemli bir hareketle onları bir yana fırlattı. Bedeni güneşin altında parlıyordu. Winston bir an için onun bedenine bakmadı. Gözleri kızın çilli yüzünde o yumuşak ama yürekli bakışa takıldı. Önünde diz çökerek ellerini avuçları arasına aldı. "Bunu daha önce de yaptın mı?" "Elbette yüzlerce kez. O kadar değilse bile birçok kereler." "Parti üyeleriyle mi?" "Evet, hep onlarla." "İç parti üyeleriyle de mi?" "Hayır, o domuzlarla hiçbir zaman yapmadım. İçlerinde ellerine fırsat geçse yapacak olanlar çok var. Göründükleri kadar kutsal değillerdir." Winston'ın yüreği sevinçle hopladı. Birçok kereler yapmıştı. Bunun yüzlerce hatta binlerce kez olmuş olmasını dilerdi. Kötü yola sapmak her zaman onda çılgınca bir umut doğuruyordu. Kim bilir, belki de parti tüm görkemine karşın içten içe çürümüştü. Eğer onların tümüne birden cüzam ya da frengi bulaştırabilseydi bunu yapmaktan ne büyük bir zevk duyardı. Çürütmek, zayıflatmak ve güçten düşürmek için elinden geleni ardına koymazdı. Julia'yı aşağıya çekti. Şimdi yüz yüzeydiler. "Dinle. Ne kadar çok erkekle yapmışsan seni o kadar çok seviyorum, anlıyor musun?" "Evet, hem de çok iyi." "Saflıktan nefret ediyorum, iyilikten nefret ediyorum. Erdem denen şey hiçbir yerde var olmasını istiyorum. Herkesin iliklerine dek ahlaksızlaşmasını istiyorum." "Öyleyse ben tam sana göreyim, iliklerime dek ahlaksızım ben." "Bunu yapmaktan hoşlanıyor musun?" "Benimle yapmaktan değil ama yalnızca ve yalnızca bu olayın kendisinden bayılıyorum." Asıl duymak istediği buydu. Yalnızca birine duyulan aşk değil, bu hayvansal içgüdü, bu dokunulmamış, sınırlandırılamamış tutku. Partiyi parçalayabilecek güç buydu. Julia'yı dökülmüş çiçeklerin arasına, otların üzerine yatırdı. Bu kez güçlük çekmediler. Bir süre sonra inip kalkan göğüslerinin hızı azaldı ve tatlı bir yorgunluk içinde birbirlerinden ayrıldılar. Güneş daha da yakıcılaşmıştı. İkisinin de uykusu gelmişti. Winston uzanıp çıkardıkları tulumları aldı ve Julia'nın üzerine örttü. Hemen uykuya dalarak yarım saat kadar uyudular. Önce Winston uyandı. Oturarak avucunu yastık yapmış, uyuyan çilli yüzü izlemeye başladı. Ağzı dışında Julia'yı güzel denemezdi. Yakından bakılınca gözlerinin çevresindeki çizgiler fark ediliyordu. Kısa siyah saçları gür ve yumuşaktı. Onun ne soyadını ne de nerede oturduğunu biliyordu. Bu genç ve kuvvetli beden uykudaki haliyle Winston'da bir acıma ve koruma duygusu uyandırdı. Tulumları bir yana çekerek onun beyaz ve pürüzsüz bedenini inceledi. Bir zamanlar, diye düşündü, erkekler bir kadının bedenine bakar ve çekici bulurlardı. İşte o kadar. Artık saf aşk ya da tutku söz konusu değildi. Hiçbir duygu saf olamıyordu. Çünkü her şeye korku ve nefret sinmişti. Kucaklaşmaları bir savaş, orgazmları ise bir zafer olmuştu. Bu partiye indirilmiş bir darbeydi. Sevişmek siyasal bir eylemdi. 3. Julia, "Buraya bir kez daha gelebiliriz," dedi. "Gizli yerleri iki kere kullanmanın pek tehlikesi yoktur ama ancak bir iki ay sonra gelebiliriz." Uyanır uyanmaz davranışları değişmişti, tetikteydi. İş havasına bürünmüştü. Giyinmiş, beline kırmızı kuşağını takmış, dönüş yolculuğu için ayrıntıları belirlemeye başlamıştı. Bu işi ona bırakmak doğal geliyordu Winston'a. Winston'da olmayan pratik bir zekası vardı. Yaptığı sayısız gezintiler sonucunda Londra'nın çevresindeki kırları çok iyi öğrenmişti. Winston'a geliş yolundan değişik bir dönüş yolu gösterdi ve onu farklı bir istasyona getirdi. "Eve hiçbir zaman gittiğin yoldan dönme," dedi. O önden gidecek, Winston yarım saat sonra yola koyulacaktı. 4 akşam sonra iş çıkışı buluşabilecekleri bir yer önerdi. Yoksul semtlerden birinde gürültülü ve kalabalık bir pazarın kurulduğu bir sokak. Tezgahların orada durup ayakkabı bağı ya da dikiş ipliği arıyor gibi yapacaktı. Eğer durum uygunsa Winston yaklaşırken burnunu silecek, değilse Winston onu tanıdığını belli etmeden çekip gidecekti. Eğer şansları varsa kalabalığın ortasında 15 dakika kadar konuşup yeni bir buluşma zamanı saptayabilirlerdi. Winston'a yapacaklarını yinelettikten sonra şimdi gitmeliyim dedi Julia. 19.30'da geri dönmüş olmalıyım. Gençlik antiseks örgütünde 2 saatlik bir işim var. Bildiri dağıtacağım ya da ona benzer bir şey. Üzerimi silkeler misin? Saçımda dal falan yok ya. Emin misin? O halde hoşça kal sevgilim, hoşça kal. Kollarını atılıp onu neredeyse sertçe öptü ve sonra ağaçların arasında sessizce kayboldu. Winston hala onun ne soyadını ne de adresini biliyordu. Ama önemli değildi. Çünkü bakanlıkta karşılaşmaları ya da birbirlerine mesaj göndermeleri olanaksızdı. Ormandaki açıklığa bir daha gitmediler. Mayıs ayı içinde bir kez daha sevişebildiler. Julia'nın bildiği bir başka gizli yerdi. 30 yıl önce bir atom bombasının düştüğü ıssız, kırlık bir alandaki bir kilise kalıntısının çan kulesinde. Vardıktan sonra oldukça iyi bir gizlenme yeriydi. Ama oraya ulaşmanın tehlikeleri büyüktü. Kalan zamanlarda ancak caddelerde, her gece başka bir yerde en fazla yarım saat kadar görüşebiliyorlardı. Kalabalık caddelerde yan yana durmamaya özen göstererek birbirlerinin yüzüne bakmadan yürüyorlardı. Bir deniz fenerinin pırıltıları gibi bir parti üyesinin yaklaşması ya da yakındaki bir teleekranın varlığıyla kesilip birkaç dakika sonra cümlenin ortasında yeniden başlayan, birbirlerinden söz alıp ayrıldıktan sonra bir başka gün kesintisiz sürdürdükleri garip, aralıklı konuşmaları oluyordu. Julia, taksitli konuşma adını verdiği bu tür söyleşileri oldukça alışmış görünüyordu. Dudaklarını kıpırdatmaksızın konuşmak konusunda şaşılacak bir yeteneği vardı. Bir ay süren bu buluşmalarda ancak bir kez öpüşebildiler. Bir ara sokakta sessizce yan yana yürüyorlardı. Ana caddede olmadıkları sürece Julia kesinlikle konuşmazdı. Birden kulakları sağır eden bir gürültü duyuldu. Yer sarsıldı, ortalık karardı ve Winston kendisini yerde buldu. Çok yakına bir roket bombası düşmüş olmalıydı. Ansızın yüzünden birkaç santim ötede duran Julia'nın yüzünü fark etti. Yüzü bembeyazdı, dudakları bile beyazlaşmıştı. Julia ölmüştü. Onu göğsüne bastırdı, az sonra sıcak, canlı bir yüzü öptüğünü anladı. Ama dudaklarına pudraya benzer bir şeyler yapışmıştı. İkisinin de yüzü kalın bir sıva tabakasıyla örtülüydü. Bazı geceler buluşma yerine geldiklerinde bir nöbetçi köşeyi döndüğü ya da bir helikopter tepelerinde dolaştığı için tek söz etmeden birbirlerini geçerlerdi. Tehlike olmasa bile buluşmak için zaman bulmaları güç oluyordu. Winston haftada 60 saat, Julia daha da çok çalışıyordu. İşin ağırlığına göre boş zamanları değişiyor ama çoğunlukla birbirleriyle çakışmıyordu. Özellikle Julia'nın boş gecesi yok gibiydi. Konferanslara, gösterilere, gençlik antiseks örgütü adına bildiriler dağıtmaya, nefret haftası için bayraklar hazırlamaya, tutum haftası için para toplamaya ve buna benzer uğraşlara inanılmaz bir zaman harcıyordu. Boşuna yapmıyorum diyordu. Bunlar işin örtüsü. Küçük kurallara uyarsanız büyüklerini kırabilirsiniz. Şevkli parti üyelerinin yaptığı gibi cephane üretiminde çalışmak üzere Winston'ı akşamlarından birini gözden çıkarması için kandırdı. Artık Winston haftada bir akşamını 4 saat boyunca öldürücü bir sıkıntı içinde hava akımlarının bol olduğu, kötü ışıklandırılmış bir atölyede çekiç ve tele ekranlardan gelen müzik sesleri arasında bomba fünyesi olabilecek küçük maden parçalarını birbirine vidalamakla geçiriyordu. Kilise kulesinde buluştukları zaman söyleşilerinin eksik kalan bölümlerini tamamlayabildiler. Çok sıcak bir öğleden sonraydı. Çanların üstündeki küçük odada hava sıcak ve boğucuydu. İçeriye güvercin pisliği kokusu sarmıştı. Tozlu ve pis döşemenin üzerinde oturup saatlerce konuştular. Arada bir birisi kalkıp mazgalımsı pencereden kimsenin gelip gelmediğine bakıyordu. Julia 26 yaşındaydı. 30 kişilik bir kız yurdunda kalıyordu. Sürekli kadın kokusunun pisliği içinde. Kadınlardan nasıl nefret ediyorum derdi konuşma aralarında. Winston'ın tahmin ettiği gibi roman yazan makinelerden birinde çalışıyordu. Küçük ama hassas bir elektrik motorunun çalıştırılıp işletilmesi demek olan işinden hoşnuttu. Zeki değildi ama ellerini kullanmaktan hoşlanıyor ve makineler arasında kendini rahat hissediyordu. Tasarım kurulundan baştan yazma kuruluna kadar bir romanın geçtiği basamakları biliyor ama ortaya çıkan yapıt kendisini hiç ilgilendirmiyordu. Söylediğine göre okumaya değer vermiyordu. Kitaplar yalnızca reçel ya da ayakkabı gibi üretilmesi gereken ürünlerdi onun için. 60'lı yıllardan öncesini hiç hatırlamıyordu. Devrim öncesi günlerinden söz edildiğini yalnızca dedesinden duymuştu. Dedesi öldüğünde Julia 8 yaşındaydı. Okulda hokey takımının başıydı. 2 yıl üst üste atletizm kupasını kazanmıştı. Casuslarda birlik başkanı, gençlik antiseks örgütüne katılmadan önce de gençlik örgütü sekreteri olarak çalışmıştı. Her zaman örnek bir kişiliğe sahip olmuştu. Bir zamanlar proleterler için açık saçık ucuz yayın çıkartan roman dairesinin porno bölümünde çalışmak üzere seçilmişti. Kuşkusuz çok beğenildiğinin işaretiydi bu. Orada çalışan insanlarca bölüm gübre kulübesi olarak adlandırılmıştı. Bu bölümde bir yıl çalışmış ve proleter gençlerin kanunsuz bir iş yaptıklarını sanarak el altından satın aldıkları dayak öyküsü, kızlar okulunda bir gece gibi adları olan ve mühürlü paketlerle dağıtılan kitapçıkların üretimine katkısı olmuştu. Winston merakla "Bu kitaplar nasıl şeylerdi?" diye sordu. "Berbat, üstelik sıkıcıdırlar. Gerçekte topu topu altı konuları vardır ama her defasında değiştirirler. Ben yalnızca makinelerle çalıştım. Unutma ki baştan yazma kurulunda değilim. Yazın yeteneğim yoktur." Winston, bölüm başkanları dışında porno bölümünde çalışanların tümünün kız olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Kurama göre erkekler cinsel içgüdülerini kadınlara oranla daha az denetleyebilen kişilerdi. Bu nedenle de baştan çıkarılmalarına neden olabilecek pisliklerle uğraşmamaları gerekiyordu. "Evli kadınların bile burada çalışmasından hoşlanmazlar," diye ekledi. "Kızları saf olarak düşünürler. Burada bir tane olmayan var ama neyse." İlk aşk serüvenini 16 yaşındayken 60 yaşındaki bir parti üyesiyle yaşamıştı. Adam bir süre sonra tutuklanmamak için intihar etmişti. "İyi etti," diyordu Julia. "Eğer sorgulansaydı adımı açıklayabilirdi." O günden sonra değişik kişiler girmişti hayatına. Julia'ya göre hayat basit bir olguydu. Siz iyi vakit geçirmek istiyordunuz. Onlar, yani parti, bunu önlemek istiyordu. Siz de elinizden geldiğince kurallara karşı çıkıyordunuz. Onların zevklerinize engel olmasını sizin yakalanmamak için çaba göstermeniz kadar doğal buluyordu. Partiden nefret ediyordu ve bunu en kaba sözcüklerle açığa vuruyordu. Ama partinin genel eleştirisinde bulunmuyordu. Kendi yaşantısına dokunmadığı sürece parti öğretileri onu ilgilendirmiyordu. Gündelik dile geçmiş sözcüklerin dışında yeni konuş kullanmazdı. Kardeşlikten söz edildiğini hiç işitmemişti ve var olduğunu kesinlikle yadsıyordu. Partiye karşı koymaya çalışan her örgüt ona göre aptalcaydı ve eninde sonunda başarısızlığa uğrayacaktı. Akıllıca olan tek şey kuralları çiğnemek ve yaşamını sürdürmekti. Winston acaba genç kuşaklarda onun gibi kaç kişi vardır diye düşündü. Devrimden sonra yetişmiş, partiyi gökyüzü gibi değiştirilmez bir şey olarak kabullenenler ve onun yetkisine karşı koyamayıp yalnızca köpekten kaçan tavşanlar gibi sakınımlı yaşayan insanlar.